Ayrım 12, Gökleri Süsleyen Kartal, Wilbur Smith, sayfa 106. O akşam güneşle biraz yanmış olarak Kudüs'e geri döndüler. Mercedes'in koltukları ayrı ayrı olup iki sevgilinin birbirlerine yakın oturmaları için yapılmamış olmasına karşın Debra David'e iyice yanaştı. Bir süre sessizce yol aldıktan sonra David, "Aslına bakarsan o cadı haklı biliyor musun?" dedi. "Yazmalısın Debs." Debra hafif bir sesle, "Oh evet yazacağım tabii," diye yanıt verdi. David'in ne zaman diye sorması üzerine yanıt vermekten kaçınmak için ona biraz daha sokuldu. Sonra başını omzuna dayadı ve "Yakında başlarım," diye fısıldadı. David başını sallayıp sırıttı ve onu taklit ederek "Yakında başlarım tabii," diye konuştu. Genç kadın uyuklamak üzereydi, başını kaldırıp baktı ve "Benimle dalga geçme Morgan," diye söylendi. David boşta kalan eliyle onun başını okşadı ve "Benimle kaçamak konuşma," dedi. "Hem uyumaya da kalkma, seninle konuşmak hoşuma gidiyor." "David, sevgilim, önümüzde koca bir ömür var." Sesi bir mırıltı halindeydi. "Sen beni ölümsüz yaptın. Önümüzde 1000 yıl var ve bu zamanda her şeye yetecektir." Onun bu sözlerini sanki karanlık ruhlar duymuşlar ve sırıtarak birbirlerine bakmışlardı. İçinde garip bir duygu vardı. Cumartesi günü Henna ve Joe Malik sokağındaki eve yemeğe geldiler ve daha sonra David'i turistik bir tura çıkarmak istediler. Dördü konuşup gülüşerek Zion Dağı'na tırmandılar ve labirent gibi koridorlardan geçip Davut Peygamber'in işlemeli kumaşlarla kaplı kabrini ziyaret ettiler. Aynı yerde İsa Peygamber'in son akşam yemeğini yediği yerde bulunuyordu. Burası Hristiyanlığın ve Yahudiliğin birbirine iyice yaklaştığı kutsal bir yerdi. Oradan ayrılıp Zion kapısından eski kente girdiler ve Yahudiliğin merkezi sayılan nokta çevresindeki duvarları izlediler. 2000 yıl önce Romalılar tarafından tahrip edilmiş olan 2. Herod Tapınağı'ndan oldukça az şey kalmıştı. Kapıda üzerleri arandıktan sonra duvara doğru ilerleyen dindar ziyaretçilerin aralarına karıştılar. Bariyerde uzunca bir süre hiç seslerini çıkarmadan durdular. David onların arasında kendisini tam bir Yahudi gibi hissediyor, anılarına geri dönüyordu. Duvara dönmüş dua edenlerden büyük çoğunluğu üzerlerinde uzun siyah cübbeler, başlarında geniş kenarlı siyah fötür şapkalar bulunan ve kulaklarının üzerinde uzun bukleli saçları sallanan dinci Yahudilerdi. Sağ tarafta bulunan etrafı çevrili bir yerde kadınlar ayrıca dua etmekteydiler. Uzun sessizlikten sonra Joe sanki utanıyormuş gibi bir tonla "Ben gidip bir şima söyleyeceğim," dedi. Henna başını salladı. "Evet tabii, sen de geliyor musun benimle Debra?" "Bir dakika." Debra David'e döndü ve çantasından bir şey çıkarıp ona uzattı. "Bunu sana düğün için yapmıştım ama şimdi giyebilirsin." Genç kadının uzattığı şey Yahudilerin dinsel törenlerde giydikleri küçük başlıktı ve yamulka olarak isimlendiriliyordu. "Haydi sen de Joe ile git, sana ne yapılacağını o gösterir." Kızlar kadınların dua ettikleri yere doğru ilerlerken David de siyah satenden yapılmış başlığı başına geçirdi ve Joe'yu izledi. O sırada yanlarına Şamaş denilen uzun bir sakallı yaşlı bir adam geldi ve David'in koluna içinde Tevrat'tan bir parça bulunan minik bir kutu bağladı.
"İşte bu sözleri tüm kalbinle söyleyip dua edecek ve onları sağ kolunda bağlı tutacaksın."
Yaşlı adam bunları söylerken David'in omuzlarına tallit denilen püsküllü yün bir şal attı ve onu duvara götürüp dua etmeye başladı. David de onun arkasından tekrarlıyordu.
"Dualarımızı kabul et ey İsrail, Allah birdir."
Bu duayı çocukluğundan tanıyor ve biliyordu zaten. Şimdi yıllar öncesine çocukluğuna geri gitmişti ve başını kaldırıp önündeki duvarın masif taş yapısına baktı. Buraya daha önce gelmiş olan binlerce dindarın yazıp duvardaki bazı noktalara bağlamış olduğu dua kağıtlarına merakla baktı ve çevresinde dua edenlerin mırıltılarını dikkatle dinledi. Bu mukaddes yerlerden yükselen dua sesleri sanki gökyüzüne, cennete ulaşır gibiydi. Dualarını bitirdikten sonra oradan ayrıldılar ve merdivenleri çıkıp Yahudi mahallesine gittiler. David kendisini daha da hafiflemiş gibi hissediyordu. O akşam terasta oturmuş biralarını yudumlar ve ay çiçeği tohumu yerken bir ara söz dinsel konulara ve Allah'a geldi. Joe, ben önce İsrailli sonra bir Yahudiyim dedi. Ülkem her şeyin önünde gelir. Dindarlık bence daha sonra gelen bir kavram. Joe fazla dindar olmadığını söylemek ister gibiydi. Ama David onun dua ederken ağlama duvarına nasıl baktığını ve nasıl kendinden geçtiğini görmüştü. Konuşma geç saatlere kadar sürdü. David bu din konusunda daha çok şey öğrenmek istiyorum dediğinde Debra bir şey demedi. Ama David o gece üsse döneceğinden onun valizine temiz üniformalarının arasına Herman Wook'un Bu Benim Allah'ım isimli kitabını koydu. David boş zamanlarında bu kitabı okudu ve izinli olarak eve döndüğünde daha çok şey sordu. Delikanlı sevgilisinin aldığı tüm kitapları okuyor pek çok şey öğreniyordu. Önce İngilizce okuduğu konuları daha sonra İbranice okumaya başladı ve bu dili gittikçe daha iyi öğrendi. Sadece dinsel yayınları değil tarihi konuları da büyük bir merakla okuyor ve yaklaşık 3000 yıl yolların kesiştiği ve savaşların yapıldığı bu eski uygarlık merkezi hakkında pek çok yeni şey öğreniyordu. Debra'nın her seferinde valizine koyduğu ve Josephus Flavius'tan Leon Uris'e kadar pek çok ünlü yazarın eserlerinden oluşan çeşitli kitaplar okudu. Bunları okudukça bu yerleri gezip görme isteği daha da artıyordu. Böylece boş zamanlarında sürekli olarak tarihi yerleri ziyaret edip gezdiler. İlk önce Romalılara baş kaldıran Yahudilerin, onlara teslim olmamak için birbirlerini öldürdükleri Masada'daki Herod Tapınağı'na gittiler. Daha sonraki günlerde sırası ile hemen tüm turistik ve tarihi yerleri ziyaret ettiler. Bu geziler sırasında yemeklerini genellikle hasır sepet içinde yanlarında taşıyor ve tarihi Roma kalıntılarının taşları üzerine oturarak büyük bir iştahla yiyorlardı. Bir keresinde yemeklerini yerken vadinin bir noktasından fışkıran pınarın kristal gibi sularına dalan bir şahini seyrettiler. Bu geziler sırasında genellikle yalnız oluyorlardı. Çevrelerindeki yüksek kayalar ve portakal bahçeleri unutulmayacak manzaralar oluşturuyordu. Sessizlik bazen o kadar derin oluyordu ki yeryüzünde kendilerini tamamen yalnızmış gibi hissediyorlardı. David için Debra'yı da geçirdiği günler yaşamının en mutlu günleriydi ve bu gezilerin anıları üst üste geçirdiği onsuz günlerde onu teselli etti. Artık sadece alarm nöbetlerinde üste geceliyor, diğer günlerde çalışma saatleri bitiminde Malik sokağındaki sıcak aşk dolu yuvasına koşuyordu. Joe ve David düğün için komutanlarından izin almışlardı. O günlerde Araplarla pek fazla sorun yoktu ve Le Dauphin her ikisine de itiraz etmeden izin vermişti. Zaten düğüne kendisi de davetliydi. Düğünden bir gün önce Kudüs'e geldiklerinde yapılacak çok şey olduğunu gördüler ve işe koyuldular. David Mercedes'i ile çiçeklerden müzik aletlerine kadar her şeyi ve bazı misafirleri büyük bir zevkle taşıyor, şoförlük görevini çok iyi yapıyordu. Brigg'in bahçesi palmiye yaprakları ve çeşitli süslerle bezenmişti. Bahçenin merkezinde mavi ve altın rengi dinsel sembollerle kaplı hubbah denilen bir çardak altında üzüm, buğday ve nar gibi bolluk ve bereket sembolleri bulunuyordu. Nikah töreni bu çardak altında yapılacaktı. Bahçedeki zeytin ağaçlarının altına konmuş masaların üzerlerinde çiçek vazoları ve meyve çanakları görülüyordu. Bahçede yaklaşık 300 davetli için yeterli yer, geniş bir dans pisti ve orkestra içinde bir stand bulunuyordu. Nikahtan sonra düğün sırasında davetlilere verilecek yemek listesi, ailenin kadınları ile hizmeti yapıp yemekleri hazırlayacak olan firmanın şef aşçısı tarafından büyük bir titizlikle hazırlanmıştı. Yemekte özellikle yine bolluk ve bereketin sembolü olarak ton balığı dolması ile bedevi usulü pişirilmiş kuzu yemeği hiç kuşkusuz büyük bir ilgi görecekti. Düğünden önce David Debra'yı Hadassah Hastanesi başhekiminin evine götürdü. Henna başhekimin ameliyat hemşirelerinden birisi olduğundan doktor evinin gelin hazırlanma evi olarak kullanılmasını istemişti. Debra da Henna'ya yardım edecekti. David onu doktorun evine bıraktı ve Ayn Karem'e döndü. Düğün evine giden yol kontrol altına alınmış, belirli noktalara gizli servisin adamları ve hava piyadeleri yerleştirilmişti. Joe'nun biraz da sinirli bir tavırla hazırlanmakta olduğunu, nikah yüzüğünü bir kaybedip bir bulduğunu gören David, yatağın üzerine uzandı ve konuşup onu sakinleştirmeye çalıştı. Bahçeden davetlilerin sesleri duyulmaya başlamıştı bile. David yerinden kalkıp pencereye gitti. Tam o sırada kapıdan girmekte olan bir havacı albayın üzeri nöbetçiler tarafından aranmaktaydı ve albay buna hiç aldırmaz görünüyordu. David, "Nöbetçiler hiç kimseyi aramadan bırakmıyorlar," dedi.
Henna bahçede mümkün olduğu kadar az nöbetçi olmasını istedi. Onun için içeriye girenlerin çok iyi aranması gerekiyor, bilirsin işte.
Joe nihayet giyinme işini tamamlamıştı fakat çok sıkıldığı belli oluyordu. Üniformasının koltuk altları daha şimdiden ter içinde kalmıştı. David'in yüzüne bakıp meraklı bir tonla
"Nasıl görünüyorum?" diye sormaktan kendini alamadı.
"Çok yakışıklısın. Ne diyeyim daha?" Joe kepini başına geçirip saatine bakarken sırıttı ve
"Çek arabanı Morgan," dedi. "Haydi gidelim artık."
Ordunun şef hahamı Brig'in çalışma odasında onunla birlikte bekliyordu. Haham 67 savaşında ünlü ata mezarlarını kurtaranlar arasında yer almış sakin bir adamdı. Hebron'a yapılan saldırı sırasında elinde bir makinalı tüfekle bir jeep içinde mezarların kapısına gitmiş ve oradaki Arap muhafızları püskürtmüştü. Joe Brig'in çalışma masasına oturup Ketubbah denen evlenme kontratını imzaladı. Sonra hahamın uzattığı ipek kumaşı alıp tanıkların kutlamaları ve mazal tovs bağırışları arasında havaya kaldırdı. Damat tarafı bir süre gelinin gelmesi için beklediler. Henna nihayet babasının yerini tutan başhekimin yanında ağır adımlarla ilerlemeye başladı. Debra annesi ve yakınları olan kadınlar düğün kıyafetleri içinde onun yanında yürüyorlardı ve hepsinin elinde de yanan mumlar vardı. David oldukça uzun boylu ve ciddi tavırları ile şimdiye kadar Henna'yı pek çekici bulmamış olmasına karşın genç kadının gelinlik içinde oldukça şirin ve güzel göründüğünü fark etti. Henna uzun beyaz gelinliğinin içinde adeta bulutlar gibi uçuyordu. Yüzü hafif tülün altında yumuşamıştı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Kızıl saçları yanaklarına düşmüştü ve yüzündeki çiller de Debra'nın usta ellerle yaptığı makyajın altında kaybolmuştu. Debra yaptığı ustaca makyajla gelinin sert görünümlü burnunu bile yumuşatmıştı ve Henna bayağı güzel bir gelin olmuştu şimdi. Yüzündeki duvağı kaldırdılar. Joe Hava Kuvvetleri'nin tören üniforması ile yakışıklı ve uzun boylu bir pilot olarak geline doğru yavaşça ilerleyip yüzündeki duvağı bedeken dikalle töreni uyarınca indirdi. Sonra omuzlarında tallit ile nikah masasına yakın duran hahama doğru ilerledi. Daha sonra kadınlar da Henna'yı aynı yere götürdüler. Ellerinde hala yanan mumlar vardı. Haham mırıltı halinde dua okurken gelin ve yanındaki kadınlar eski adetler uyarınca kötü ruhları kovmak için Joe'nun çevresinde 7 kez dolaştılar. Daha sonra gelin ve damat yan yana durdular ve çevrelerinde davetliler olduğu halde tapınağa doğru döndüler. Artık nikah töreni başlamıştı. Haham elindeki şarap kadehini takdis etti ve sonra gelinle damada birer yudum içirdi. Joe yüzü hala kapalı olan Henna'ya döndü ve elindeki nikah yüzüğünü onun sağ elinin yüzük parmağına geçirdi.
"Tanrı huzurunda sizleri takdis ediyor ve bu yüzükle Musa ve İsrail kanunlarına göre evlendiriyorum."
Joe'nun bir bardağı ayağının altına alıp kırması ile birden müzik ve neşeli çığlıklar duyuldu. Düğün başlamıştı. David Joe'nun yanından ayrıldı ve neşeli kalabalığın arasından geçip Debra'nın kendisini beklemekte olduğu yere doğru yürüdü. Debra sarı bir tören giysisi giymiş, saçına çiçekler takmıştı. David onun beline sarılırken saçlarındaki çiçeklerin kokusunu duydu ve kulağına "Bundan sonraki gelin sen olacaksın sevgilim," diye fısıldadı. Debra da "Evet sevgilim" diye yine bir fısıltı ile karşılık vermişti. Joe Henna'yı koluna taktı ve dans pistine götürdü. Gençler ağır müziğin ritmine kapılıp dönmeye başlarlarken yaşlılar da süslü masalara dağılmaya başlamışlardı. Ama gülüp konuşan bir kısmı dans eden davetlilerin arasında üniformalılar ciddi bir hava estiriyorlardı. Düğünde pek çok subay vardı ve özellikle ortalıkta dolaşan ve belirli noktalarda duran elleri Uzi makinalı tüfekli nöbetçiler düğünün neşesiyle bir tezat oluşturuyorlardı.
Davetliler arasında hiç durmadan dolaşan ve ciddi yüzlerle çevreyi sürekli kontrol eden sivil giyimli gizli servis ajanları da kolayca fark ediliyorlardı. David Debra'yı kollarına alıp pistte dönmeye başladı. Genç kadın kollarında öylesine hafif ve mutluydu ki müzik durduğunda David'in yüzündeki mutluluk ifadesi de birden kayboluverdi. David Debra'yı alıp Kuyt'u hiç kimsenin bulunmadığı bir köşeye götürdü ve onunla konuşurken bazı davetlilerle ilgili şakalar yapmaya başladı. David'in birkaç davetliyle alay eder tarzda konuşması üzerine Debra kendini tutamayıp güldü ve onun kolunu hafifçe vurdu.
''Korkunç bir adamsın sen. Şimdi bunları bırak da bana içecek bir şeyler getir. Çok susadım.''
''Bir kadeh soğuk beyaz şarap nasıl olur?''
''Harika, teşekkür ederim.''
David yüzüne gülümseyerek bakan Debra'ya başını salladı. Ama içinde birden garip üzüntüye benzer bir duygu yükseldiğini hissetmiş ve ne yapacağını şaşırmıştı. Sanki korkunç bir şeyler olacaktı ve büyük bir umutsuzluk içindeymiş gibiydi. Tüm neşesi, mutluluğu birden yok oluvermişti. Onun yüzündeki ifadenin değiştiğini gören Debra koluna yapışıp sıktı ve ''Ne var David?'' diye sormaktan kendini alamadı. David hiçbir şey diyerek kolunu ondan kurtardı ve o garip hissi kovalamak ister gibi ''Hiçbir şey'' diye tekrar ederek ''Sana hemen şarabını getireyim'' dedi. Kalabalığın arasından davetlilere gülümseyerek bara doğru ilerledi. Bir ara Brigg'in kendisine baktığını ve uzaktan gülümsediğini görüp karşılık verdi. Joe Hannah ile birlikte babasının yanındaydı ve David'i görünce seslendi. Hannah'ın tülü açılmış, çilleri yavaş yavaş meydana çıkmaya başlamıştı. David onlara el sallayarak yoluna devam etti. Hemen bara gidip içecek bir şeyler almak istiyordu ve o anda hiç kimseyle de konuşmak istemiyordu. Debra'dan ayrı olduğu bu birkaç dakika içinde onun isteğini yerine getirmeye çalışırken aynı anda ellerinde bakır tepsiler taşıyan beyaz ceketli garsonlar bahçe kapısından arka arkaya girmeye başladılar. Tepsilerden baharatlı et ve balık kokuları geliyordu. Davetlilerin bazıları gelen nefis yemeklere bakıp memnuniyetlerini açıkça belirttiler. Mutfağa ve evin diğer bazı kapılarına açılan terasta kurulmuş uzun ziyafet masasına doğru davetlilerin yana açılmalarıyla garsonların geçebilmesi için bir koridor açılmıştı. Garsonlar tam David'in yanından geçerlerken genç adam sırada ikinci olarak yürüyen garsona dikkatle bakmaktan kendini alamamıştı. Esmer, orta boylu ve aşağıya doğru sarkık bıyıkları olan bu adam her nedense David'in dikkatini çekmişti. Adam terliyordu. David'in dikkatini çeken de bu olmuştu işte, suratı ter içindeydi. Ter damlaları yanaklarından süzülüyor, bıyıklarının ucuna takılıyordu. Tepsiyi tutan kollarının altında koltuk altlarının da sırılsıklam olduğu kolayca görülebiliyordu. Garson tam yanından geçerken gözleri birbirlerine takıldı. David onun çok heyecanlı, büyük bir endişe ya da korku içinde olduğunu anlamıştı. Garson da David'in kendisini süzdüğünü gördü ve gözlerini hemen ondan kaçırdı. Üç garson basamakları çıkıp masanın arkasına dizildiklerinde David büyük bir kuşkuya kapıldı. İçinde tarif edilmez bir duygu vardı ve ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Garson tekrar David'e baktı ve onun hala kendisini gözlediğini görünce yanındaki arkadaşlarından birine bir şeyler fısıldadı. İkinci garson da David'e baktı ve başını hafifçe salladı. David'in göğsü birden sıkışır gibi oldu. Beyni adeta karıncalanıyordu. Burada bir şeyler olduğu muhakkaktı. Tehlikeli ve korkunç bir şeyler oluyordu, bundan emindi. Hemen başını çevirip çevredeki muhafızları aradı. Garsonların arkasında iki nöbetçi duruyordu ve bir tanesi de David'in yakınlarında bahçe kapısı yanındaydı. David hemen atıldı ve çevresindeki davetlileri yararak kapıdaki nöbetçiye doğru koştu. Aynı zamanda üç garsonu da dikkatle izliyordu ve bu nedenle neler olduğunu anlamakta gecikmedi. Garsonlar hiç kuşkusuz bu eylemlerinin provasını yapmış olacaklardı çünkü hepsi aynı anda harekete geçti. Tepsilerin üzerlerini örten örtüleri birden kaldırmışlar ve davetlilerin neşeli gülüşleri arasında yemeklerin arasına gizlenmiş olan öldürücü silahlarını almışlardı.
David'in ilk kuşkulandığı ikinci garson makinalı tabancasını arkasında duran nöbetçilere çevirdi ve rastgele ateş etmeye başladı. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili bahçe makinalı tabancadan çıkan gürültü ile inledi. İki nöbetçi de aynı anda vücutlarına giren mermilerle oldukları yerde arkaya doğru fırlatılıp kan içinde yere düştüler. Sol taraftaki garson da aynen arkadaşı gibi yapmış silahını çekip bahçe kapısında duran nöbetçiye ateş açmıştı. Önce nöbetçileri öldürmek istedikleri belliydi. Kapıdaki nöbetçi de daha ne olduğunu anlayamadan teröristlerin mermilerine hedef olmaktan kurtulamadı. Kapıdaki nöbetçi silah sesi duyunca hemen Uzi makinalıya davranmış fakat daha nişan almaya fırsat bulamadan teröristin ağzına isabet eden mermisiyle sırt üstü düşmüştü. Paraşütçü beresi başından fırlayıp havaya uçtu ve elindeki silah fırlayıp gitti. Uzi David'e doğru kaymış ve yaklaşmıştı. Arap teröristler silahlarını haykıran davetlilere doğru döndürürken David kendini yüzü koyun yere attı. Şimdi silah sesleri insanların haykırışlarına karışıyor, herkes bir tarafa kaçmaya çalışıyordu. Bahçenin diğer ucunda bir gizli servis ajanı silahını çekip diz çöktü ve nişan aldı. Tabancadan çıkan mermi teröristlerden birini yaralamış fakat adam ölmemişti. Elindeki makinalıyı ajana doğrultup tetiğe bastı ve kendisi sırt üstü düşerken gizli servis ajanını da öldürdü. 12. Ayrımın sonu. Sayfa 115.